Ayrım 3. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 36. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'na çok zinde ve güçlü bir şekilde başlayamadı. Görevindeki ilk aylarda hastaydı ve daha bu ilk günlerde dahi kendisini başarısız bir sonun beklediği kanaatindeydi. Kendisine hareket alanı bırakmayan ve bir türlü anlayamadığı devlet aygıtıyla binlerce kere ters düştü. İşin uzmanlık alanıyla ilgili büyük bir kısmını üstlenmesi için bakan yardımcılığı görevine çok güvendiği eski Tupamaro Ernesto Agassi'yi getirdi. Bakanlık süresi boyunca bugün bile gururla anımsadığı pek çok başarılı işe imza attı. Tarım ve hayvancılık üzerine olan faaliyetlerden zaten keyif alıyordu. Bu alanda önemli işler gerçekleştirmeye çalıştı. Hayvan izlenebilirlik projesine onun döneminde başlanıldı. Yine onun döneminde devlet, işletme enstitüsü aracılığıyla ve küçük üreticiler arasında paylaştırılmak kaydıyla daha fazla toprak edindi. Yurt dışına et ihraç edebilmek, hiç gündeminden düşürmediği başlıca hedeflerinden biriydi. Bunu gerçekleştirebilmek için Almanya ve İran gibi ülkelerde elçilik yapmış olan ve daha sonraları Dışişleri Bakanı olarak atayacağı Luis Almagro ile ortak bir çalışma yürüttü. Mujica bir taraftan da bakan olarak iktidardaki geniş cephenin büyük çoğunluğunu oluşturan bir grubun liderliğini de yürütmekteydi. Halkın gözünde büyük ilgi uyandıran, popülarite sağlayan girişimleri de yine aynı dönemde yapabiliyordu. Bu onun uzmanlık alanı haline gelmişti. Bunlardan en çok ses getireni Uruguay'da çok tüketilen ızgaralık kaburga et fiyatını indirmesi oldu. Öyle ki bu et artık El Asado del Pepe, Pepe'nin ızgarası olarak anılmaya başlandı. Kaburga etini çok severim. Kesimi çok kolaydır. Kemiğe yapışık haldeki bu et, hele biraz da yağlıysa çok lezzetlidir. El Asado del Pepe böyle doğdu. Bunu eleştiren de oldu ama halk çok memnun kaldı. Burada yediğimiz bu eti dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Buranın dışında sadece Arjantin'de ve Brezilya'nın güneyinde yapılıyor. 2008 yılı ortalarında Mujica bakanlık görevinden ayrıldı ve 1,5 sene sonra başkanlıkla sonuçlanacak olan çok başarılı bir seçim kampanyasının startını verdi. Babacan ve halkın içinden gelen bu politikacının bir devlet başkanına dönüşmesi sürecinde birçok kişi pek çok emek verdi. Mujica da ülke yönetimini üstlenebilecek bir politikacı yapısının da var olduğunu imaj olarak halka ulaştırmak gerekliydi. Seçim kampanyasını yürütecek kişi yine bir lider reklamcı olan Claudio Invernizzi tarafından önerilen, kontrolü imkansız olan bir kişiyi kontrol etmek zorunda kaldığı kariyerinin bu en zor işin aldığını söyleyen sosyolog ve reklamcı Francisco Pancho Vernazza'ydı. Kariyerimin en enteresan ve en iddialı işi oldu. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü bundan daha iyi bir malzeme olamazdı diye anımsıyor o dönemi Vernazza. Mujica her zaman burnunun dikine giden biri olmuştur ve ne siyaset bilimcilerini ne de danışmanlarını dinlemiştir. Ama bir istisna olarak Vernazza'ya hem de hiç azımsanmayacak şekilde kulak veriyordu. Kravat takmayı yine reddediyordu ama bir takım elbise diktirdi. Farklı konularda konuşmaktan imtina etmedi ama eskiden olduğu gibi her yerde röportaj vermeyi bıraktı. Dobra dilini hiç esirgemedi ama sokak ağzıyla konuşmayı bir nebze olsun azalttı. Tupamaro ve eski gerilla geçmişini hiç gizlemedi ama onunla vedalaşabildi. Vernazza çok yetenekliydi ve tam bir profesyonel gibi çalıştı. Ama tek bir kuruş bile almadı bu işten. Mujica'nın adeta gölgesi olmuştu. Onunla her yere gidiyor, kimi zaman sessiz kalmasını veya daha dikkatli konuşmasını ya da daha sosyal demokrat vurgulara yönelmesini öneriyordu. Rüzgarda dağılan saçlarını düzeltmesi için yanında bir tarak taşımasını ve gün içinde ve en azından birkaç kere taramasını tavsiye etmeye varan talepleri oluyordu. Seçim kampanyası süresince başkan sözcüğüyle Mujica ismini hiçbir zaman yan yana getirememeye özellikle dikkat ettiler. Mujica ismi hep Mujica 2009 ya da Pepe 2009 olarak kullanımdaydı. Kampanya sloganı Haydi Pepe'ydi ve Jingles'a Halk Seninle sloganına dayanıyordu. Ama asla başkan sözcüğü kullanılmıyordu. Bu şekilde geniş cephe parti içi ön seçimlerini kazandı ve sonrasında rakibi Danilo Astori ile başkan yardımcılığını üstleneceği bir formül üzerinde uzlaşmaya varıldı. Bu birliktelik onun başkan adaylığı sürecinde eksik olan ciddiyet ve sağlamlık imajı vermesine yardımcı oldu. Mujica karizmatik bir lider ve Astori ağır başlı devlet adamı kimliğiyle birbirlerini tamamlayan bir ikili olmuşlardı. Ancak hiç kuşku yok ki Astori'nin bu teklifi kabul etmesi hiç de kolay olmamıştı. 28 Haziran'daki ön seçimlerin üzerinden bir hafta geçtikten sonra başkan adaylığı formülünü nihayete erdirmek amacıyla parti içi istişare toplantıları yapılıyordu. İlk görüşmede Astori'yi temsil eden ve daha sonra Mujica kabinesinde ekonomi bakanı olarak yer bulacak olan Fernando Lorenzo, Mujica'yı temsil edecek geleceğin İçişleri Bakanı Eduardo Bonomi'ye "Tebrikler, cehalet kazandı," diyordu. Görüşmeler bu şekilde başlamıştı. Birkaç gün sonra Tabare Vazquez, Astori'yi Malvin'deki konutunda ziyaret etti. Astori bir iki gün soğuk algınlığı yüzünden evden çıkamıyor, yataktan dahi kalkamıyordu. Kendisinin adaylık konusundaki kararsızlığı, önceki haftalardan birinde yaptığı, olası Mujica hükümetinin ülkeyi bir kaosa sürükleyebileceği açıklamasıyla açıkça ortadaydı. Ve bundan dolayı da ikinci adam olmak için pek çok şart öne sürmüştü. Vazquez, Astori'nin yatağına doğru bir sandalye çekerek yaklaştı ve sakin, arada duraklamalar veren tarzıyla solun geleceği üzerine konuşmaya başladı. Önlerindeki projenin uzun dönemli bir proje olduğunun altını özellikle çizdi. "Başarabilmemiz için Pepe'nin yanında olmalısın," dedi. 2014 yılında gerçekleşecek olan seçimlerden bahsetti ve Mujica'nın ileride başkanlık kuşağını ikisinden birini teslim edeceğini söyledi. Astori ikna olmuştu ama kararını resmi olarak iletmesi bir iki günü bulunca Mujica diğer alternatifleri düşünmeye başlamıştı bile. Parti içi seçimlerin üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmişti. Yağmurlu bir pazartesi günü 6 Temmuz sabah saat 9'da Astori'nin kapısı tanımadığı bir kişi tarafından çalındı. Bu davetsiz misafir kendini Evaristo Coedo olarak tanıttı ve geniş cephe başkan adayı Mujica'nın bizzat el yazısıyla yazıp imzaladığı ve Astori'nin başkan yardımcısı adayı olmak için öne sürdüğü şartların hiçbirini kabul etmediğini bildiren bir mektubu teslim etti. Mujica'nın kabul etmediği şartlar arasında en önemlisi, Astori'nin sadece ekonomi bakanı değil, ekonomiyle ilgili diğer bakanlar ve tüm ekonomi ekibini kendisinin seçmesi, Mujica'nın ise geri kalan bakanları ve yurt dışı temsilcilerini belirleyeceği olmuştu. Aynı gün parti merkezinde Mujica ve Astori ile bir araya geldiler. Toplantı 15 dakika sürdü. Astori adaylığı kabul etmişti. Toplantı sonrası gayet kısa ve resmi, neredeyse hiç göz göze gelmedikleri ve hatta gazetecilere poz vermek için dahi olsa kol kola girmedikleri bir basın açıklaması yapıldı. Her şey son derece resmiydi. Ama asıl önemli olan Astori'nin adaylığı kabul etmiş olmasıydı. Bu ilerideki süreç açısından hiç de küçümsenecek bir gelişme değildi. Mujica tüm kampanya sürecindeki tek ciddi hatasını seçim kampanyasının son ayağında yaptı. Ama o ana kadar kamuoyu nezdinde sağladığı itibar bu hatadan etkilenmeyecek kadar sağlamdı. Gazeteci Alfredo Garcia 2 ay boyunca her sabah Mujica ile söyleşiler yapmıştı. Bu söyleşiler daha sonra aynı yılın Eylül ayında kitap haline getirildi. Kitap yayımlandığında büyük bir tartışma da başladı. Mujica kitapta Vazquez'i, sosyalistleri ve Arjantinlileri yerden yere vuruyordu. Yaptığı samimi açıklamalar birçok noktada kırıcı olabilecek nitelikteydi. Üstelik bu kitap hakkında ne Vernazza'ya ne de seçim kampanyası sorumlusuna bilgi vermişti. Sonuçta seçimlere 5 hafta kalmışken kamuoyu önünde büyük bir skandal patlak vermiş durumdaydı. O sırada ABD'de bulunan Tabare Vazquez, Uruguay 12. kanalı tarafından fikri sorulduğunda Mujica'nın bazı sözlerini ahmakça olarak niteledi. Vernazza da bu durumu büyük bir hata olarak gördüğünü söyleyip Mujica'nın özür dilemesini ve sözlerini geri almasını istedi. Olanlar sonrası Mujica özür diledi. Gazetecinin iyi niyetini suistimal ettiğini ve kitapta yer alan sözlerinin dost meclisli ortamında ve buna uygun bir mahremiyet taşıması gereken koşullarda sarf edilmiş düşüncelerden ibaret olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra ortalık yatışmaya başladı ve normalde seçim kaybettirebilecek bu skandal bu döneme ait bir anekdot olarak kalıverdi. Mujica Astori ortaklığı, Milli Parti'nin Luis Alberto Lacalle Jorge Larranaga ortaklığına karşı seçimlerin ikinci turunda toplam oyların %52,4'ünü alarak galip geldi. Seçimlerin bu ikinci turunda Mujica'ya birinci tura göre %4'lük bir değere denk gelen 90 binden fazladan oy geldi ki bu 2,5 milyon nüfuslu bir ülke için yüksek bir rakam sayılabilirdi. Mujica bu yeni seçmenleri Astori ortaklığı sayesinde değil, kendi çabasıyla kazandığını düşünmekteydi. Yine Vasquez ve Astori'nin hep mesafeli olduğu Kirchner ve Hugo Chavez gibi isimlerin desteğini de sadece Mujica elde edebilirdi. La Calle 1990-1995 yılları arasında Uruguay'da başkanlık yapmıştı. Ama parti içindeki sorunlardan kaynaklı olarak partideki bir kesim tarafından istenmemekteydi. Politik bir tutum olarak oldukça fanatik olan Milli Parti militanları içinde kapanmayan bazı yaralardan dolayı ona nefret besleyenler bulunuyordu. La Calle hükümetine yönelik olarak kimi asılsız kimi doğru ama La Calle'nin bizzat hiçbir zaman içinde yer almadığı yolsuzluk suçlamaları yapılmıştı. Bunlar La Calle'nin elini zayıflatmış ve parti içindeki muhaliflerin sesinin daha gür çıkmasına neden olmuştu. Mujica işte bu huzursuz anti-La Calle'cilere yöneldi. Diğer yandan da bir Partido Blanco, Beyaz Parti, mensubuna asla oy vermeyecek olan emektar Partido Colorado, Renkli Parti, seçmenlerini kazanmak üzere politika yürüttü. Bu köklü partilerin seçmenini memnun etme hedefli konuşmalar yapıyordu ve bunu başardı. Her düşündüğümde daha fazla emin olduğum bir şey varsa o da benim aday olmamam durumunda seçimleri kaybedecek olmamızdı. Bunun kanıtı sokaktaki insanlardır, Beyaz Parti ve Renkli Parti mensupları. Geçenlerde bunlardan biri ilk turda Bordaberry'e ama ikinci turda bana oy verdiğini söyledi. Milli Parti'ye oy vermeyi reddeden kemikleşmiş Renkli Parti seçmeni bunlar. Bu genellikle yaşlı seçmenlerde böyle. Benim annem de Beyaz Parti destekçisiydi. Geniş cephe kurulduğunda bana bir Miliko'yu, darbeciyi aday yapacaklar, çıldırmış bunlar demişti. O zamanlar Miliko, Renkli Partililerin takma ismiydi. Ben aday olmasaydım La Calle, Beyazlar kazanırdı. Bundan eminim. Rakip partilerdeki Astori gibi birisinin yeterli oyu alamayacağını düşünüyorlardı. Bu yüzden ben parti içi seçimleri kazandığımda güçlü bir şekilde geldiğim görüldüğü için çekinenler oldu. La Calle'nin kazanamayacağını kendi partisinin içindekiler bile tahmin edebiliyordu. La Calle'yi istemeyen çoğu Beyaz Partili bana oy verdi. El Chucuy, La Calle, aristokrat kökenli biri ve beni fazlasıyla hafife aldı. Bu yaşlı köylüye karşı seçimi kaybetmem diye düşündü. Ama kendisinin halkın gözünde uzunca bir zamandır kaybetmiş durumda olduğunu fark edemedi. Bunları daha sonradan bana da söyledi. Mazimden dolayı da kaybedeceğimi düşünmüştü. Çünkü ben bir tupamar oydum ve bu başkan olamamam için yeterince güçlü bir nedendi. Ama şunun farkına varamadılar. İnsanlar aynı fikirde olmadıkları halde idealleri uğruna hayatını ortaya koymuş bir kişiye saygı duyuyor ve büyük bir gönül ferahlığıyla oy veriyorlar. Bölge ülkeleri Mujica'nın adaylığını sevinçle ve umutla karşılamış, desteklerini açıklamışlardı. O dönemde Güney Amerika'nın en önemli iki bölge lideri Lula ve Chavez'di. Her ikisi de bu eski gerilla liderinin başkanlık adaylığına ortaklaşa destek kararı aldılar ve bunu açıkladılar. Chavez, Mujica'ya olan desteğini belli etmeye 2008 yılında başlamıştı. İlk olarak o yıl Güney Afrika'ya yaptığı bir gezi sırasında bu niyetini gösterdi. Güney Afrika Başkanı Thabo Mbeki ile yiyeceği akşam yemeği öncesinde Mujica'nın yakın arkadaşı ve Güney Afrika'daki Uruguay elçisi olan Guillermo Pomi'yi telefonla arattırarak protokole onun da katılmasını sağladı. Pomi ve diğer birkaç Güney Afrika delegasyonu üyesi önünde yaptığı konuşmada Lula, Cristina, Evo ve Rafael ile görüşüp Pepe'nin başkan olabilmesi için ona destek olmalıyız dedi. Chavez bundan önce de Mujica'yı arayarak her tür desteği vermeye hazır olduğunu kendisine söylemişti. Tüm kampanya süresi boyunca da bu sözünün gereğini yaptı. Hatta seçimlerden birkaç gün önce Montevideo'ya gelip Mujica'ya desteğini açıkça belirtmek ve geniş cephenin kazanması durumunda Uruguay'a bir takım ayrıcalıklı olanaklar sağlanabileceği vaadinde bulunmak istedi. Ama bu Mujica tarafından kabul görmedi. Çünkü Mujica ülkesinde seçim sonuçlarını merkez oyların belirlediğini biliyordu ve zaten bu oyların büyük kısmını o zamana kadar kazanmış durumdaydı. Bu yüzden tam da seçimlerden önce kendisinin Uruguay'daki merkez eğilimler tarafından desteklenmeyecek bir politik figürle bağdaştırılmasından çekiniyordu. Lula seçime 1-2 hafta kalmışken Mujica'yı Brezilya'ya davet etti. Mujica Brezilya'ya Astori ile birlikte gitmeyi yeğledi. Böylelikle daha şimdiden uyumlu ve meşru bir hükümet olacakları izlenimini oturtmaya başlamıştı. Lula onlara somut işbirlikleri önerdi ve Arjantin'le yakınlaşmaları tavsiyesinde de bulundu. Çünkü o sıralarda Vázquez ile Kirchner, Negro Nehri'nin Uruguay yakasında bir kağıt fabrikası açılması konusunda karşı karşıya gelmişlerdi. Aralarındaki temel diyalog yolları dahi kapanmış durumdaydı. Kirchner, partisinin onayını alarak Uruguay seçimlerinde Mujica'ya destek vereceğini açıkladı. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağını söyledi ve ayrıca Arjantin'de yaşayan Uruguaylıların da oy kullanmak için ülkelerine gitmeleri konusunda her türlü ulaşım kolaylığını sağlamayı teklif etti. Bu, seçimlerin sonucunu etkileyen ve aynı zamanda daha sonra kurulacak hükümette olumlu etkiler yaratan bir teklif olmuştu. Brezilya yönetimi, Arjantinli olan tüm sorunların çözümü için benim seçimi kazanmam gerektiğini düşünüyordu. Böyle bir umut içindeydiler. Bunu bana bizzat Lula da söyledi. Her şey senin kazanmana bağlı. Eğer sen kazanırsan, komşularla olan sorunlarınız büyük ölçüde çözülecektir. Düşünebiliyor musun? Her şey bu ihtiyarın seçimi kazanmasına bağlı. Arjantinliler de bize, ne gerekiyorsa, nelere ihtiyacınız varsa bildirin, yerine getirelim, diyorlardı. Bu konuda seçimlerin ilk turu sonrasında taleplerimizi bildirmesi için Julio Baryabar'ı görevlendirdim. Gerçekten de ne istediysek yaptılar. Mar de Plata'dan Buenos Aires'e seçmenlerin gelebilmesi için trenlere ek vagonlar konuldu. Buenos Aires'ten de buraya seçmenleri getirecek ve sonra geri dönmelerini sağlayacak 50 kadar otobüs tahsis ettiler. Arjantin'in dört bir yanında yaşayan ve oy kullanmak isteyen Uruguaylılara yardımcı oldular. Buenos Aires'te seçmenleri organize etmek için büyük afişler hazırlandı. Ve oy kullanmak isteyenlere yasal izinler ayarlandı. Kısaca tüm kolaylıklar getirildi. Bizimle olan sorunlarını çözmek istedikleri aşikardı. İkinci tur seçimlere 2 hafta kalmıştı. Mujica ile 2009 yılı Kasım ayı ortalarında Montevideo şehir merkezinde bulunan bir kafeteryada görüştük. Mujica bu saatten sonra seçimleri kaybedeceğini düşünmemekle beraber yine de son anda bir aksilik çıkmasına neden olabilecek, polemiğe yol açabilecek açıklamalar yapmaktan kaçınıyordu. Şimdilerde kapanmış olan bu kafeteryanın birinci katında ayrı bir bölüm vardı. Randevumuz akşam saat 19'daydı. Mujica randevuya birkaç dakika erken gelmişti ve bizi sabırsızlıkla bekler gibi bir hali vardı. Heyecanlı görünüyordu. Baş belası Vernazza, seçimlere bu kadar kısa bir süre kalmışken bizimle görüşmesini istemiyor, çünkü Mujica'nın son anda yine bir samimiyet patlaması sonucu bir gafa daha imza atmasından korkuyordu. Buna rağmen Mujica bizimle görüşmeyi kabul etmişti. Ama görüşmenin röportaj şeklinde değil de kısa bir sohbet formatında olmasını tercih ediyordu. Başkan olmak üzere olduğuna inanmaz bir hali vardı. Onun niyeti birkaç dakikalık bir sohbet olması yönündeydi ama bir kadeh iki kadeh derken neredeyse 3 saati aşmıştık. Kendisini bekleyen bu çok önemli görevi karşılamaya hazır olduğundan ve göreve geldiği zaman önceliklerinin neler olacağından bahsetti. Gerektiği durumlarda kullanabileceği bir geri vitese sahip olduğunu, geçmişi aşarak ve ortodoks tavırları bırakıp uzlaşmacı bir siyaset güderek muhalefetle masada her konuyu istişare edebileceğini söylüyordu. Kısa vadede ise 1 numaralı önceliği Arjantinli olan sorunların çözülmesiydi. Şartlar artık olgunlaştı. Şimdi sorunları çözme zamanı. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler. Hatta daha şimdiden beni arayıp eğer istersem sorunların çözümüne dair bir ön adım atabileceklerini söylediler. Benim cevabımsa seçimleri kazanmamın beklenmesinin daha iyi olacağı yönünde oldu, diyordu. O sıralarda Mujica'nın orta vadede gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri arasında ülkenin iç kesiminde mesleki eğitim ağırlıklı bir devlet üniversitesi kurmak, yoksullar için konut yapımı, demiryolu, karayolu ve liman altyapılarının iyileştirilmesi gibi konular bulunmaktaydı. Zihnini en çok Uruguay'ın iç bölgelerinin durumu meşgul ediyordu. Başkentin oldukça uzağında yer alan bu bölgelerdeki gençlerin iyi birer mesleki formasyonları olması için gereken teknik eğitim verildikten sonra yaşadıkları bölgelerde iş sahibi olmalarını istiyordu. Bu konuda hiç geri adım atmayacağım, diyordu. Universidad de la República eğitim özerkliği talep ettiğinde onlara yanıtı, özerklik istiyorlarsa öncelikle özerklik kavramının nasıl işlediğini görmeleri ve anlamaları için Küba'ya gitmeleri yerinde olur, şeklinde oluyordu. O günün gelmesini sabırsızlıkla olduğu kadar coşkuyla da bekliyordu. başkanlık yeminini en çok oy alan listenin ilk sırasındaki senatör olan eşine hitaben yapacak olması onu daha da heyecanlandırıyordu. "Tüm bunlar bir Garcia Marquez romanı tadında," dedi ve başını sallayarak bunu bir kez daha yineledi. Son haftaları zihninde gözden geçiriyor ve onları adeta tekrar yaşıyordu. "İlk başlarda olabilecek tüm olumsuz eleştirilere ve muhalefete maruz kaldım. Ama daha sonra tüm engelleri birer birer aştım ve aday oldum. Bu kadarı da fazla," diyenler oldu. "Ama Uruguay benim gibi bir adamı başkan yapmaya hazırdı. İşte muazzam olan şey budur." Seçim kampanyasının sonunda bu yarışın en büyük ödülünü almak üzereyken bir kez daha içtenliğini ve farklılığını ortaya koydu. Gerek olması halinde hükümette herkes için geçerli olarak her zaman gidenler ve gelenler olabileceğini, her zaman her konuda müzakere edilebileceğini, bunun işlerin yavaşlaması veya birer zaman kaybı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. "Eğer bir gün benim bir anıtım dikilecekse, bu Uruguay siyasi tarihinde her düşündüğünü olduğu gibi söyleyen yegane kişi olduğum için olmalı. Ama her aklına geleni söylemek bazen sıkıntı doğurabiliyor. Benim bir geri vitesim de vardır. Hiçbir zaman bağnaz bir yapıda olmadım. Evet, tutkuluyumdur ama fanatik biri değilimdir. Ve bu şekilde yöneteceğim. Herkesi kapsayan çok sayıda diyalogla." Müstakbel bakanlar konusu da söyleşimizde yer aldı ama o bu konuda hiçbir isim vermek istemedi. Daha çok bakanların sahip olması gereken nitelikleri ortaya koydu ve her alanda başarılı olabilecek yetenekli kişileri tercih edeceğini belirtti. Bir kısmını arkadaşı olarak da tanımladığı, paralı şirket sahipleriyle de görüş alışverişinde bulunabileceğini söylüyordu. Üstüne basarak, "Beni geçmişin boyunduruğu altında görmeyecekler," diyordu. Tüm sohbet boyunca söylediklerinin ana fikri bu cümleyle özetlenebilirdi. Kin tutmayan, intikam peşinde olmayan ve kendini ideolojik dogmalarla sınırlamayan bir yönetimin müjdesini veriyordu. Sohbetimizin sonlarına doğru ikinci şarap şişesini de bitirdikten sonra ağzından "değiştim, hem de hiç azımsanamayacak kadar" sözleri döküldü. En kötüsü içinde mahkum kaldığın ideolojik kalıpların gerçekleri olduğu gibi görmene engel oluşturmasıdır. Ben uzun bir süre önce bundan kurtulduğumu ve küçük renk farklılıklarının ve detayların kattığı zenginliklerin önemini kavradığımı düşünüyorum. Hayat gelecektir, geçmiş değil. Bu geçmişin yaşanmadığı anlamına gelmez. Geçmiş vardır ama belirleyici olan gelecektir. Sana unutabilme yeteneğini verecek olan da budur. Aslında unutmak doğru sözcük değil. Hiçbir boku unutmuyorsun. Ben tüm yaşadıklarımı nasıl unutacağım ki? Mesele üstesinden gelmektir. Tüm bu söylediklerinde haklı olup olmadığını gösterebilmesi için oldukça kısa bir süre kalmıştı. Söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamak artık onun temel amacıydı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 48.